Ayrım 7, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 94. Bir kadının hayatına dört büyük erkek sığar mı? Geçenlerde şimdi adını unuttum bir Türk dizisini seyrediyordum. Filmin evli kahramanı evindeki kütüphanesinin rafından bir kitap alıyor. Sayfalarını açarken içinden bir fotoğraf düşüyor, alıp bakıyor. Evlenmeden önceki eski sevgisinin fotoğrafı. Yönetmen bu sahnede bir ayrıntıyı tahammüden gözümüze sokuyor. Bu sahneyi seyrederken aklıma büyük bir kadın geldi. Tomris Uyar. Bizim kuşağımızı etkilemiş kadınlardan biriydi. Sadece yazıları, kitaplarıyla değil, kadınlığıyla da etkilemişti. Hayatına üç büyük erkek girmişti. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür dizesini yazan Ülkü Taner'le evliydi. Sonra Turgut Uyar. Bozuk bir saattir yüreğim, hep sende durur dizesini onun için yazmıştır. Edip Cansever onun için yaş değiştirme törenine yetişen öyle bir şiirde şu harika dizeleri yazmıştı. Bir adın vardı senin, Tomris Uyar'dı. Adını yenile bu yıl ama bak Tomris Uyar olsun gene. Arkasından Cemal Süreyya, hep diyorum ya onursuzunum ben dizesini yazan olağanüstü erkek. Tomris Uyar ikinci yeninin kraliçesiydi. Bir hayata bu kadar büyük erkek nasıl sığar derseniz, kadın böyle büyük olunca sığarmış demek. Bilgi Üniversitesi'nde açtığı atölyenin adı beni çok etkilemişti. Kıyıdan açılmak. Ve ey siz kayığı küçük olanlar, gün batmadan dönün kıyılarınıza dizelerini, hayat felsefesini yapmış bir erkeğe, yani bana çok iyi gelmişti. Onun kitaplarından birinin adı Otuzların Kadınıydı. Demek ki geçen yıllar büyük bir kadının gözündeki otuzu kırka taşımış. Dört büyük şair onun için yazmıştı, onu etkilemek için yazmıştı ama şiirleri de onu etkilemişti. Hep düşünürüm, bir kadın hangi şair, hangi şiiri etkiler? Tabii 40 yaş kadında. Cemal Süreyya'nın Üvercinkası'na dönersem düşünüyorum, bu kitap bizden önceki bizim, bizden sonraki hangi kuşağa şurasından burasından dokunmamıştır? Hangimiz hayatımızın bir anda onun için şu veya bu dizesine sığınmamışızdır? Hangimizin rafındaki şu ya da bu kitabın arasından görünür veya görünmez sararmış bir fotoğraf düşmemiştir? Kim bilir kaç pazar günü her şeyi ihmal etme lüksümün olduğu tembel saatlerde birden Atilla İlhan aklıma gelir. Acaba Atilla İlhan'ı çok çabuk mu unuttuk? Ne zamandır etrafında ondan konuşulmadığını fark ettim. Biliyorum, şiir matineleri unutulalı yıllar, çok yıllar oldu. Çay partileri desen artık prehistoria tarihi öncesi. Pür dikkat her yana bakıp nereye baksam sensin dizelerini görmeye çalışıyorum. Hayret baktım hiç kimse sırrı dökülmüş bir ayna olup bana ondan bir dize yansıtmıyor. Acaba neden? Atilla İlhan mı öldü yoksa şiir mi veya biz mi öldük? Bu sessizlik beni ürkütüyor. Kanat Atkaya bir seçim döneminde izlenimi yazmak için Hakkari'ye giderken yolda asker tarafından durdurulmuş. Görevli asker çantasını ararken bir kitap bulmuş. Turgut Uyar'ın Divanını. Kanat şiir kitabı deyince pek ilgilenmemiş. Oysa yıllar önce 12 Mart'ın 12 Eylül karanlık yıllarında her şiir kitabı potansiyel bir suçtu. Şiir yakıcı bir şeydi. İçinde potansiyel suçu, provokasyonu taşıyordu. Şimdi ise hain mayınların patladığı yollarda nöbet tutan askere bile hiçbir şey ifade etmiyor. Ben de soruyorum. Hakikaten şiir mi öldü yoksa bizler mi? Artık provokasyon ve günah duygusunu mu kaybediyoruz? İsyan edecek takatimiz bile mi kalmadı? Şiiri sanık sandalyesinden kurtarmakla çok mu iyi ettik? Meğer onun yeri daracı, gaz odası, elektrikli sandalyeymiş. Şiir öyle daha iyiymiş. Oysa daha dün 3-4 dize okudu diye başbakan olacak insanı hapislere gönderen bu toplum değil miydi? Nerede Nazım'ın o yasak kokan günahkar hazzı? Bize yukarıdan bakan Necip Fazıl'ın hakareti estetiğin doruğuna çıkaran sadomazo lezzeti, Ece Ayhan'ın kim bilir kaç kadının koynunu maymuncuk gibi açan parolaları, bir kelimeyle yakan, ötekiyle yıkan mor külhaneli aşk muskaları, çok mu erken yaşlandık, artık şiire ihtiyacımız mı kalmadı? Yoksa önce kadınlar mı şiire ihanet etti? Onlar mı aramızdaki protokolü bozdu? Şiiri ana dilimiz olmaktan çıkardı. Ne fena. Her şeyin, her ihanetin, her aldatmanın normalleştiği, sıradanlaştığı bu dünya şiiri de öldürüyor. Ben yine de şiiri özlüyorum. Nostaljik bir tatla, tuzu özler gibi özlüyorum. Hele o dizeyi hiç unutmak istemiyorum. Kime baksam sensin. Hepimizin hayatında bu dizeyi hak eden bir kadın veya bir erkek vardır. Mutlaka vardır. Şu gökyüzünün altında hangi serenat bir kadına bir erkeğe olan tutkumuzu bu dize kadar güçlü ifade edebilir? Eğer ona ihtiyacımız kalmamışsa zaten ölmüşüz demektir. Benim için beyin ölümü işte budur. O yüzden yeni 40 yaş kadınının şiirin yakıcı provokasyonuna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Büyük kadınlar şiirsiz yaşayamaz. Yaşamamalı. Çünkü bu 10 yıl günaha en çok ihtiyaçları olan dönem, onları günaha çağıran büyük bir şairin kanlarına girmesi lazım. Her 40 yaş kadını ikinci yeninin ecesidir. 46 yaşında bir kadın, eski kocası ve yeni erkeği bir arada. 2007 senesinde bir yaz günüydü. Kim bilir kaçıncı yazın açılışını yapıyordum o gün. Gökova'nın ıssız bir koyunda ruhumu ilk defa serin sulara bırakmıştım. Yalnızdım. Kendimi ruhunu Ganj nehrinde temizlemeye çalışan bir Hindu gibi hissettim. Hafifledim. Günlerdir etrafı saran kalabalıklar bir anda boşalmıştı. Yapayalnız kalmıştım. Hayatım boyunca bir Siyam ikizi gibi derime yapışmış fon müziğim bile beni terk etmişti. 25 yıl sonra yine o kutsal kitaba dönmüştüm. Orta J. Cesseti sığındım. İsyan etmiş öfkeli kitlelerden kaçıp uzun bir uykuya daldım. Sadece bana ait bir kutsal kitabın ilk ayeti işte o uykuda indi. Yaşam kökten yalnızlıktır. Dünyada en kökten inanç işte budur diye vaat edilmiş bir toprağa doğru yürümeye başladım. Ne şimali ne cenubu olan. Ne şarkı ne garbı tanıyan pusulasız bir kişinin tek kişilik tarikatı işte orada doğdu. 1981 yazı da böyle başlamıştı. 30'lu yaşlarımın ortalarındaydım. Yine kafa tutuyordum, yine yalnızdım. Durmadan okuyor, durmadan cümlelere takılıyordum. Her cümle kutsal kitabın ilk ayeti gibi hafızama kazınıyordu. Öyle günlerden birinde bir arkadaşım şunu demişti. Hiçbir şey ölü bir aşk kadar ölü değildir. Aşk hiç ölür mü? Ortagay Cesset elbette aşk ölür çünkü doğuştan sakattır diyordu. Oysa Chateaubriand ve Stendhal ne kadar iddialıydı. Ruhlarındaki tüm kuvveti, sevgiyi hiç öldürmeme uğruna harcıyorlardı. Ne yazık ki başaramıyorlardı. O cümle hep pusuda, hep anını bekliyordu. Aşk ölür çünkü doğuştan sakattır. Ölür ama o her şeyden daha mı ölüdür? Naaşı bu kadar ağır mıdır? Bu yıldızların altında hiçbir hayat öpücüğü, hiçbir sihirli değnek, tek kişilik mucize bile onu geri getiremez mi? O günlerde gazetede gözüme takılan Bruce Willis, Demi Moore ve Ashton Kutcher'ın aynı teknede birlikte çektirdiği fotoğrafa bakarken işte bunları düşünmüştüm. Bruce Willis bu fotoğraftan birkaç hafta evvel ilk sinyali vermişti. Hala Demi'ye aşığım. Fotoğrafta alışmadığımız ezberimizi bozan bir üçlü var. İki erkek, bir kadın. Erkeklerden biri ellerinde, öteki genç. 52 yaşındaki erkek Demi Moore'un eski kocası Bruce Willis. Genç erkek ise karısının yeni kocası. Üçü bir arada tatil geçiriyor. Demi Moore yeni kocasının kucağında. Bruce Willis de yan tarafta balık tutuyor. Tuhaf ama çok tanıdık bir erkek iddiası hemen gözünüze batıyor. Yaşlı erkeğin üst kısmı çıplak. Hafif sallapati gövdesine rağmen meydan okuyor. Hala varım diyor. Genç erkek ise belli ki üstünü açma ihtiyacını hiç duymamış. Yaşlı adamın meydan okuyuşuna karısını kucağına alarak cevap veriyor. Her fotoğraf herkese farklı şeyler anlatır. Herkesin kendi gökyüzü vardır. Herkes Kant gibi düşünür. Üstümde yıldızlı gökler, içimde ahlak yasası. Farklı olan o ahlak yasasını kimlerin, kimin yazdığıdır. O kitabın her maddesinin çoğul mu yoksa tekil mi yazıldığıdır. O fotoğrafta bir kavatın iğrenç bir ahlaksızlığını görebilirsiniz. Yeni bir ahlakın tek kişiye inmiş bir ayetin, bir meydan okumanın hallerini de. Yani Chateaubriand'ın, Stendhal'ın başaramadığını başaran iki erkeğin ve bir kadının üç kişilik ahlakını da fark edebilirsiniz. Ya ben? Ben bu fotoğrafta ne görüyorum? Nasıl ne söylesem yanlış anlaşılacak. O nedenle ben yine başa dönüyorum. O ilk ayetin yazıldığı geceye. Yaşam kökten yalnızlıktır. Ve ben tıpkı Peyami Safa gibi kederimi içimin arka meydanlarına doğru kovuyorum. Bilerek, tahammüden. Çünkü anlaşılacağım tek muhitin tek kişilik, iki kişilik tenha ve mahrem arka odalar olduğunu öğreneli tam 25 yıl geçmiş. Bu yaştan sonra da mahremimi kimseye açmam. Güçlü bir erkek kaç beden kadını sever. Artık kadınlara rahat rahat bakıyorum, hem de istediğim yerine. Karakter falan kadar. Kadının başka en çok neyini sevdiğimi açıkça söylüyorum. 42 beden kadını. Yuvarlak kalçaları, dolgun göğüsleri. Seviyorum arkadaş. Artık belli bir yaşa geldim ya, bir de üzerime deri gibi yapışan lacivert elbiseyi ve kravatı atmışım ya. Bana tuhaf bir şeyler oldu. Küçüklüğümden beri esir Türkler edebiyatıyla büyümüştüm. Şimdi anlıyorum ki asıl esir Türk içimdeki erkekmiş. Asıl mağdur yıllardır ruhumun zindanlarını prangaladığım o acayip maçoymuş. Dışımda zarf gibi duran zarif erkek, içimdeki hayvani prangalamış, bağlamış, susturmuş, sansürlemiş, iyi diş etmiş. Meğer ben basbayağı maço bir erkekmişim. Şimdi bir şey geldi, sanki hayali bir kadın eli orama burama dokundu. İçimdeki erkeği, o kıllı tüylü tuhaf yaratığı çekip çırılçıplak sokağa bıraktı. Yahu arkadaş, ben basbayağı bir erkekmişim ya. Artık kadınlara rahat rahat bakıyorum. Hem de istediğim yerine bakıyorum. Karakter falan kadar kadının başka en çok neyini sevdiğimi açıkça söylüyorum. 42 beden kadını, yuvarlak kalçaları, dolgun göğüsleri seviyorum arkadaş diye avaz avaz bağırıyorum. Teneşir paklasın diyene en iyi, en insani dileğimi sunuyorum. Darısı sizin başınıza. Fidel Castro kaç beden kadın severdi? Birden fark ettim ki böyle yapan bir tek ben değilmişim. Diktatörlerin Kadınları adlı bir kitap okuyordum. Oradan Fidel Castro'nun acayip şapkın bir erkek olduğunu öğrendim. Kadından kadına koştuğu için yakınları onun sadık anlamına gelen Fidel adını sadakatsiz anlamına gelen infidel olarak değiştirmişler. Bakın bu 20. yüzyıl kazanoması hangi kadını beğenirmiş? Gençlik yıllarımda sarışınmış, esmermiş fark etmezdi. Toplu ve geniş kalçalı kızları tercih ederdim diyor. Arkasından şöyle devam ediyor. Yani estetik açıdan biraz primitiflik, kaliteden çok kantiteye bakardık. Anlayacağınız kadın zevkimiz henüz Milo Venüs'üne terfi etmiş değildi. Vay, demek ki toplum kadını sevmek primitif bir zevkmiş. It's good to be king, kral olmak güzeldir. Diktatör olmak da çok güzel bir şey. Ağzına geleni rahatça söylersin. Bana gelince içimden fırlayan o tüylü yaratık bile böyle bir şey söylemez. Ayrıca ne diyorum? 42 beden harikadır. Fidel Castro'yu sirtaki yaparken gördünüz mü? Emin Çöleşen yıllar önce bir mülakatta hiç dans etmedim demişti ve hepimiz hayret etmiştik. Meğer Castro da dans etmeyi sevmezmiş. Daha doğrusu rumba ve paçanga gibi Latin Amerika'nın popüler danslarını severmiş. O dönemdeki kız arkadaşı zaman zaman burjuvazicilik oynamayı sever ve dönemin şık mekanı Amerikan kulübüne dans etmeye gider ama bir türlü dans etmez de diyor. Aşık olduğu kızla dans etmek zorunda kalırsa piste gelir, onu elinden tutar. Etrafında iki defa döndükten sonra yerine oturup erkek arkadaşlarımla siyaset konuşmaya başlarmış. Biz etek giymiştik. Acaba Castro da giymiş midir? Her insanın gençliğine ait komik sahneler vardır. Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğrenciyken okulun mezuniyet balosunda dans kralı seçilmiştim. O günlerden sınıftan arkadaşım bir kızın kürklü şapkası başında dans ederken çekilmiş bir fotoğrafım bile var. Ama benimki bile Castro'nun o döneminden kalma hatırası kadar komik olamaz. Küba'nın efsane lideri Castro'yu ağzında proyla gösteren yüzlerce fotoğrafını görmüşsünüzdür. Ama onu hiçbir Yunan folklorik efsanesi için dans ederken gördünüz mü? Ben görmedim ama gençliğinde öyle bir şey yapmış. İlk kız arkadaşla buluşmak için onu bir Greek dansı gecesine davet etmiş. Zorba de Fidal'den müthiş bir sirtaki. Gece herkes Yunanların folklorik elbiseleriyle gelmiş. Çok merak ettim. İster misiniz Castro o gece Evzun askerlerinin giydiği etekle gitsin ve o elbiseyle sirtaki yapsın? Eminim o gece mutlaka fotoğraf çektirmiştir. Ama ne diyorum? It's good to be king. Diktatör olmak daha da güzeldir. Öyle komik bir fotoğraf varsa bütün ülkede bir gecede yok ettirebilirsin. Yok ettiremediğin bir tanesi kalmış. Hadi bakalım, o arkadaş sıkıyorsa bunu yayımlatsın. Ah Twitter, o dönemde sen olsaydın nasıl eğlenirdik? Zorba the Fidel. Zorba kelimesi uyuyordu, o dans uyar mıydı bilemem. Şunu çok iyi biliyorum. O fotoğrafı bulsak asrın olayı olurdu. Yataktaki imparatoriçe tacını kaybedecek mi? 2011 yılından itibaren ben bir bonum boyum demeye başladım. Önceleri kimse beni ciddiye almadı. Bunu bir fantezi zannetti. Oysa bonobo ideolojisi hızla yayılıyor. Önümde bir kitap duruyor. Adı Sex, Money, Happiness and Diet. Yani seks, para, mutluluk ve ölüm. Yazarı Manfred Katz de Vries. Öyle sıradan biri değil. Liderlik ve yönetim bilim konularında çok tanınmış bir profesör. Financial Times, Economist ve The New York Times gibi gazete ve dergiler onu çağımızın liderlik alanındaki en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul ediyor. İşte onun yazdığı kitabın 63. sayfasında hangi başlığı görüyorum? Bonobo dersleri. Yanlış okumadınız. Bonobo maymunlarından alınacak dersler inceleniyor. Şimdi size bu yararlı kitabın harika bölümünü özetleyeceğim. Önce bonobo maymunlarını tanıyalım. Bir bonobonun mantrası savaşma seviş anlayışıdır. Boşanan insan sayısı giderek artıyor. Sürekli monogaminin yerini seri monogami alıyor. Sanayi ötesi toplumda kadın giderek erkekle daha eşit mevkiler talep ediyor. Peki bütün bunlar kadın ile erkek arasındaki arzu ve cazibeyi nasıl etkileyecek? Gelecekte kadın erkek ilişkileri nasıl bir görünüm alacak? Yazar Orta Afrika'da bulunan bonobo şempanzelerini incelemenin bu soruların cevaplarını bulmamıza yardım edebileceğini söylüyor. Eskiden pigme şempanze denilen bonoboların DNA'larının %98'i insanlarınkiyle aynı. İnsanların aksine bonobo toplumun kadın merkezi ve eşitlikçi. Bu toplumda cinsel ilişki saldırganlıktan çok düzenleyici bir enstrüman olarak kullanılır. Bonobo, dünyanın en barışçı primatı, mantrası savaşma seviş anlayışı üzerine kuruludur. Bir bonobo için homoseksüel ilişki hetero kadar normal. Bonobolar medeni bir toplumdur. Heteroseksüel ilişkiler kadar homoseksüel ilişkiler de normal kabul edilir. Bonobo için sevişmek el sıkışmak kadar normal bir şeydir. Bonoboların sevişmelerinin %75'i üreme amaçlı değildir. Yani sırf zevk almak için sevişir. Bir dişi bonobo istediği yiyeceği alabilmek, karşısındakine saygı göstermek, ona boyun eğmek için sevişebilir. Yazar bonoboların bu özelliklerinden hareketle şu soruyu soruyor. Acaba seks, seksist olmayan yani cinsel ayrımcılık yapmayan bir toplumun yaratılmasını sağlayabilir mi? Kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarına kavuştuğu günlerde bu sorunun cevabı önem kazanıyor. Bunu anlamak için kadınların günümüzdeki yerine bakmamız gerekecek. İş yeri kadını, kadın da iş yerini değiştiriyor. Doğum kontrol bilincinin ve imkanlarının gelişmesi kadını cinsel açıdan daha da bağımsız hale getirdi. Kadının bağımsızlığını kazanması evliliğin toplum içindeki yerini de etkilemeye başladı. Evlilik hala çok önemli olmaya devam etmekle birlikte insanlar mutsuz ilişkileri sürdürmeme konusunda daha rahat hale geldi. Hayat boyu sürecek evlilik fikri geriledi. İş bir kadın için sadece ekonomik özgürlük getirmedi. İş yeri ilişkilerin başladığı ortam haline dönüştü. Ancak kadın ve erkek arasında birçok farklılık devam ediyor. Yazara göre bugüne kadar ortaya çıkan farklar şunlar. Kadın daha az narsist ve sekse daha az düşkün. Kadınlar erkeklere göre seksle daha az meşgul ve seksi bir ödül olarak görmüyorlar. Kadınlar daha az iktidar yönlendirmeli, daha az narsist, İş ve iş dışındaki hayat konusunda daha dengeli bir zihin yapısına sahipler. Bu da önümüzdeki dönemde daha insani ve daha iyi organize olmuş iş yerleri ortaya çıkaracak. İşte bu noktada kadın erkek ilişkilerinin yeni bir şekil alması gerekiyor. Gireceğimiz bu yeni bonobo toplumunda ilişkilerin sürmesi için partnerlerin daha bağımsız kimliklere sahip olması gerekecek. Her biri ötekini özgür ve özerk bir birey olarak kabul etmeli. Bireyler kendilerine güven duymaz, kendilerini ötekilerden ayırt edebilme kabiliyetine sahip olmazsa romantik aşk pembe bir rüyadan ibaret kalacak. Öyle bir aşkın etkisi uyuşturucuların geçici etkisinden farklı olmayacak. Yataktaki imparatoriçe tacını kaybedecek mi? Romantik aşk kişiliğimizin ortadan kalkması anlamına gelmemeli. Bir arada olmanın mutluluğunu aramalıyız ama aynı zamanda birbirimizin bireyselliğine ve özelliğine saygı göstermeliyiz. Bu çağın en büyük ama en gerekli paradoksu şudur. Belli bir mesafede durup çok yakın kalabilmek. Jacqueline Kennedy bir zamanlar şunu söylemişti. İki tür kadın vardır. Biri iktidar dünyada arayanlar, öteki ise yatakta arayanlar. Çağdaş dünya artık kadını bu tercihten kurtarmalıdır. Bu da ancak eşitlikçi bir dünyada mümkün olabilir. Sonuç, maymundan gelip bonomoya mı gidiyoruz? Netice, insanlar elbette bonobo maymunu değil ama daha iyi bir dünya için bonobolardan öğreneceğimiz çok şey var. İnsanın maymundan geldiği herkes tarafından kabul edilen bir tez değil. Ama görünen o ki bir gün bulunduğumuz yerden bonobolara doğru gideceğimiz tezi ortaya atılırsa ona daha fazla inanan çıkabilir. Bana gelince ben çağdaş bir erkeğim ve erken bir bonobo olmakla iftihar ediyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 108.